Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları haftanın 4. iş gününü 2 Şubat 2023 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.09'u gösteriyor. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sağlık ve huzurla dolu bir gün geçirmenizi diliyor dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com'dan ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi iletmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan doğrudan mesaj yoluyla bizlere ulaşabilir ya da paylaşımlarımızın altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Yahya Coşkun stüdyo konuğumuz olacak. Türk müzeciliğini, 2022'de yapılan çalışmaları ve 2023 hedeflerini konuşacağız. Efendim, yayınımıza siyasi tarihimizde neler oldu köşemizle devam edeceğiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Sinan Demirtürk telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Siyasi tarihimizde bu hafta yaşanan önemli olayları konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Yaşlarım da
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. İlk bölümde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yahya Coşkun stüdyomuzda. Sayın Coşkun merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, çok teşekkürler.
Sayın Coşkun, müzeler kültürel değerlerin korunmasında ve geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de müzecilik ne durumda? Bu soruyla başlayalım sohbetimize.
Türkiye'de müzecilik çok iyi durumda ama biz belki cümleye şöyle başlamamız lazım öncelikle. Biz Türkiye'nin en eski kurumlarından bir tanesiyiz. 1869'dan hatta 1840'lara kadar uzanan bir tarihimiz var. 150 yıldır bizim teşkilatımız aslında Osmanlı'dan beri devam ediyor, ayakta. Ama müzecilik sadece resmi olarak Müze-i Hümayun'un kuruluşuyla başlamıyor. Rahmetli Semavi Eyice şöyle bir makale yazmıştı. Bizde askeri müzenin kuruluş tarihi 1453 olmalıdır diye. Çünkü müzeyi şöyle tanımlıyoruz. Müze eseri koruyan, muhafaza eden, sergileyen, teşhir eden ve eğitim materyali olarak kullanan müesseselerdir aslında. En temel olarak bu işlere yarar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde bugün Topkapı Sarayı içerisinde kalan Aya İrini'de Bizans'a ait eserleri, Bizans imparatorlarına ait eserleri ve hatta Halic'e çekilen o meşhur zinciri orada bir araya getirmişti. Eserleri toplamış, korumaya almıştı, muhafaza etmişti ve orada gelenlere bu eserleri gösteriyordu devrim bürokratları ve sergileme vardı bu manada ve bir eğitim materyali gibi gösteriyorlardı. Aslında bu hususiyetleriyle bakıldığında bu bir müzedir, toplamıştır, sergilemiştir ve eğitim materyali olarak kullanmıştır demiştir. O yüzden 1453'ü bizim askeri müzenin kuruluş tarihi olarak ilan etmiştir Semavi Eyice. Ve sadece bundan ibaret değil, rahmetli Tahsin Öz'ün bir makalesi vardı. Orada diyordu ki bizde her türbe bir müzeciktir. Çünkü türbeler yalnızca önemli kişilerin methum bulunduğu yerler değil, aynı zamanda onlardan kalan eserlerin sergilendiği yerlerdir ki mesela Konya'daki Selçuk Sultanları Türbesi'nde ta 1000 yıl evvel imparatorların, Hakanların, Selçuk Sultanlarının kılıçlarının, sancaklarının orada muhafaza edildiğini ve sergilendiğini biliyoruz ve herkese kapıları açık olan yerlerdi bunlar. Bu manada Türk İslam kültüründe binlerce yıldır eserleri koruma, muhafaza etme, sergileme geleneği bulunmaktadır. Hatta bugün bile devam eden gelenekle tesbih koleksiyonu yapmak, kitap koleksiyonu yapmak, el yazması eserleri muhafaza etmek gibi gelenekler çok uzun yıllardır bizim toplumumuzda var. 150 yıldırsa müessese olarak Müze-i Hümayun'dan başlayarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, arada Hars Müdüriyeti ismini aldı, devam ediyor. Geldiğimiz noktada zaman zaman bu tabii dalgalı bir deniz gibidir. Çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Eksiklerin olduğu, aksaklıkların olduğu zamanlar olmuştur. Ama şu anda dünyanın en iyi müzecilik faaliyetlerini yapan ülkelerin başında geliyoruz. Maalesef bizim kendimizi çok beğenmemek gibi bir huyumuz var toplum olarak. Yaptığımız işleri biraz tahfif etmek, çok beğenmemek, kendimizi çok iyi yerlere layık görmemek gibi bir alışkanlığımız var.
Aslında bunu başkaları da yapıyor. Bir iş yaptığınızda takdir etmek yerine en ufak bir hatasını gördüğünde insanın hemen eleştirmeye geçiyor.
Aynen yani
takdir
öyle.
Takdir etmekten biraz yoksunuz.
Şüphesiz öyle. En azından ben de öyle değerlendiriyorum. Şu anda Türkiye'de gerçekten dünyaya örnek olacak müzeler yapıyoruz. Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Anadolu'da, Antep'te. Dünyanın en büyük birinci mozaik müzesi Hatay'da. İlk iki mozaik müzesi olarak bizde. Bu sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda zengin koleksiyonuyla ve yeni sergileme biçimleriyle göz kamaştırıyor. Müze-i Hümayun İstanbul Arkeoloji Müzesi dünyanın belki de en önemli ilk 3-5 müzesinden biri. Kimse 6. sıraya koyamaz dünyada. Yani 3 denilebilir, 1 denilebilir, 5 denilebilir ama 6 denilemez. Dünyanın en önemli müzesi ve çok eski bir müzeydi. 1891 yılında. Şimdi görmeyen ziyaretçilerimiz varsa, dinleyicilerimiz varsa onlara da duyurmuş olalım bu vesileyle. Müze-i Hümayun'u, İstanbul Arkeoloji Müzelerini yeniledik ve muazzam bir sergiyle sergiledik. Yeni bir sergileme biçimiyle sergiledik. Fevkalade oldu. Herkes hayran. Yani gören, görmeyen, yerli, yabancı, işin profesyonelleri, rehberler, ziyaretçiler, herkes çok mutlu. Bu manada çok iyiye doğru gidiyoruz. Binlerce eserimizin restorasyonunu yaptık. Müzelerimizin depolarında bulunan eserlerin restorasyonunu yapıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Yeni sergilere çıkıyoruz. Teşhirlerimizi yeniliyoruz. Maalesef 20 yıldır eserleri yenilenmeyen müzelerimiz vardı. Hepsine el attık ve bunların hepsini yeniledik ve yeni müzeler kuruyoruz. Son 20 yılda 165 müzemizi yeniledik. Yani 165 müzemiz yeniden ya dışıyla ya içiyle ya mimarisiyle ya hem dışı hem içiyle yenilendi. Bu manada hakikaten ışıl ışıl bir müzecilik yapıyoruz. Eksikler yok mu? Elbette var. İnsanın olduğu yerde, kurumun olduğu her yerde eksik olur, noksan olur. Ama eksiklerimiz ve noksanlarımız olmakla, bulunmakla beraber fevkalade böyle ışıl ışıl içimiz ısınarak evet. ve dışarıyı da ısıtmaya çalışarak bir müzecilik faaliyeti yapıyoruz.
Müzeler bizleri bir tarihi yolculuğa çıkartıyor. Orada sergilenen eserleri gördüğümüzde geçmişe gidiyoruz. İşte ecdadın neler yaptığını anlamaya çalışıyoruz. İşte tarih kitaplarını okuyoruz. Bununla da pekiştirebilirsek o bilgileri âlâ oluyor. Şimdi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bu anlamda ne tür çalışmalar yapıyor? Örneğin az önce müzelerden bahsettiniz. Müzelerdeki eserlerin sergilenmesi bir yana, bir de onun güvenliğinin sağlanması çok önemli. Nasıl sağlanıyor bu güvenlik?
Şöyle çok güzel bir söz söylediniz, oradan başlayayım. Müzeler bize aslında tanıkların konuştuğu yerler gibi bakıyoruz biz. Tarihte bir şeyleri okuyoruz, böyle olduğunu düşünüyoruz ama onun tanıkları taşlarıyla, ahşaplarıyla eserlerdir. Ve o tanıklar müzede konuşur ancak. Tarihe şahitlik yapmış eserler, nesneler müzeden bize o hikayeyi somut olarak kanıtlar ve bize bir şeyler söyler. O yüzden o girdiğiniz giriş cümleniz, girizgahınız bana bu cümleyi söylettirdi. Biz hep böyle bakıyoruz müzelere. Gerçekten tarihin sesini duyabildiğimiz yerlerdir. Somut olarak görebildiğimiz yerlerdir. Müzeciliğin temel esası zaten birinci unsuru eserleri korumaktır. Bu korumak sadece bir eser hapishanesi gibi eserleri alıp depoya koymak demek değildir. Her eser muhakkak uygun ortamda beklemelidir bir kere. İklimlendirme deriz biz buna. Uygun nem ortamında beklemeli. Taş eserin muhafazasının biçimi ayrıdır. Ahşabınki ayrıdır. Tekstilinki ayrıdır. Bunların hangilerinin birbiriyle yakın durup durmayacağı bile bellidir. Bu iki eserler birbiriyle yan yana durmaması gereken eserler ayrı ayrı tasnif edilirler. Ayrı ayrı depolanırlar. Kaç derecelik bir ısıda durması gerekiyorsa bozulmayı en aza indirmek için o derecede dururlar. Şu anda Türkiye müzelerinin depolarında iklimlendirmesi olmayan, uygun koşullarda bulunmayan hiçbir eser yok. Milyonlarca eserimiz en uygun şekilde duruyor. Zaten yenilediğimiz müzelerde son teknoloji, hepsi asetat kağıtların içerisinde havayla teması önlenmiş, uygun derecelerde, uygun ortamlarda, sıcaklıklarda muhafaza edilmektedir. Aynı zamanda bunlar güvenlik açısından da tek tek şimdi iklimlendirme ile birlikte kimliklendirme de yaptığımız çalışmaları yaptırıyoruz. Görünmeyen, kokmayan, duyulmayan, gözle görünmeyen ve esere zarar vermeyen bir solüsyon sürüyoruz eserimizin üzerine. Bunu dışarıdan kimse göremiyor. Kendi müze mensuplarımız da göremiyor. Sürüyoruz ve bu eserlerimizi aynı zamanda işte uygun aletimizle okuttuğumuzda barkod numaralarını alabileceğimiz böyle bir kimliklendirme yapıyoruz.
Şahane.
Velev ki kötü bir şey olursa, olur ya, deprem olur, yangın olur. Biz bunların da önlemlerini alıyoruz ama müze yıkılır. Eserlerin yağmalanacağı bir savaş ortamı olur. Pek çok ihtimal var. En kötülerini düşünüyoruz. Bu afet acil durum planlarımıza göre böyle bir durumda eserlerimiz kaçırılırsa, çalınırsa, kaybolursa yarın yeniden bulabilmek için bu aslında tedbiri alıyoruz. Yarın bu eser, çünkü biz hangi eserlerin bizde olduğunu biliyoruz. Hepsi dijital ortama aktarılmış durumda. Bu eseri dünyanın hangi köşesinde bulursak bulalım, götürüp okuttuğumuzda bu eser bizim diye gösterebilir ve bunu çok kolay bir şekilde hem dijital ortamda bulunan kayıtlarımızla hem de bunlarla gösterebilir ve geri alabiliriz. Bu manada en küçük ihtimalden en büyük ihtimalinde, yangından depremine, doğal afetlerden savaş senaryolarına kadar eserlerimizin nasıl korunacağı, afet anında nereye nakledileceği, müze müdürümüz öldüğünde yerine kimin bakacağına kadar, Allah korusun tabii ama böyle acil durumlarda böyle şeyler olabilir, her birini planlamış durumdayız ve ona göre önlemlerini alıyoruz.
Tabii her şey bizim için. Farklı senaryolar var. Bu senaryolar gerçekleşirse hangi tedbirleri alacağız? Tabii bunları da konuşmak gerekiyor. Şimdi bu eserlerden devam edecek olursak, ben program öncesinde sizin sitenizde de girdim. kvmgm.ktb.gov.tr Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün web adresi.
Kısaltılmışı.
Evet, kısaltılmışı. Burada kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili faaliyetler bölümünüz var. Pek çok faaliyetler var. İşte kazı ve yüzey araştırmaları faaliyetleri var. Müze teşhir, tanzim faaliyetleri, tahsis işlemleri, teşvik faaliyetleri gibi pek çok faaliyetler var. Şimdi bakanlığa bağlı müzelerden, birimlerden çalınan, kaybolan kültür varlıkları, özel müzelerden çalınan, kaybolan kültür varlıkları var. İşte ören yerleri, kazı alanından, diğer alanlardan çalınan kaybolan kültür varlıkları. Bunları nasıl tespit ediyorsunuz? Nasıl ülkeye iadesini sağlıyorsunuz?
Her bir dosya ayrı bir vaka aslında burada. Çünkü az önce sizin zikrettiğiniz şekilde bir kere bir, çalındıkları kayboldukları yerler farklı. Boş bir alandan çalınmış olabilir. Sit alanı bile ilan edilmemiş bir dağ başında kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir alandan çıkmış olabilir. Arkeolojik kazıların devam ettiği bir alandan çalınmış olabilir. Müzenin içerisinden çıkartılmış, çalınmış olabilir. Daha evvel böyle vakalar yaşandı çünkü. Özel müzelerden çalınmış olabilir. Ören yeri statüsü olan ve insanların gezdiği bir yerden çalınmış olabilir. Bir kere bunların çalınmaması için önlemleri alıyoruz. Güvenlik görevlilerimizden, kameralarımızdan, foto kapan uygulamalarımıza kadar jandarma, kolluk kuvvetleri ilişkileri. Ama yine de nasıl bütün suçları engelleyemiyorsak bu suçlar da işlenmeye devam ediyor. Biz en aza indirgemeye çalışsak bile diyelim ki çalındı, kayboldu. Bunların içerisinde sadece bugün çalınan, kaybolanlar da yok. Osmanlı döneminden itibaren çalınmış, kaybolunmuş, kaçırılmış eserlerimiz var ve biz bunların her birinin peşine düşüyoruz. Nasıl düşüyoruz? Müzelerden çalınmışsa, kayıtlı yerlerden çalınmışsa zaten bizde envanter bilgisi kaydı var. Müzelerden veya envanterlerden çalınmamışsa onların bize olan benzerliğinden yola çıkarak hareket ediyoruz. Biz buna stil kritik diyoruz aslında. Diyelim ki bizim arkadaşlarımız bu manada kaçakçılıkla mücadelemiz 3 bölüme ayrılmış durumda. Yurt içi kaçakçılıkla mücadele, yurt dışı kaçakçılıkla mücadele, eğitim farkındalık. Yurt dışından başlayalım. Yurt dışında diyelim ki bütün arkadaşlarımız, yurt dışında çalışanlar dünyanın önde gelen bütün müzayedelerini takip ediyoruz biz bir kere arkadaşlarımız eliyle. Bütün müzayede katalogları çıktığında bu katalogları tek tek inceliyoruz. Anadolu kökenli eser var mı? Artık Anadolu kökenli diye bile yazmıyorlar çünkü biz müdahale edeceğiz diye. Anadolu kökenli yazmasa bile Anadolu hususiyetleri taşıyan eserler var mı? Onlara bakıyoruz. Diyelim ki bir eseri gördük. Anadolu kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Bu eser nereye ait olabilir? Hangi bölge? İster Türk-İslam dönemi olsun, ister İslam öncesi dönemi olsun, ister Roma, ister Neolitik. Diyelim ki bu eser Çankırı Çorum bölgesine ait özelliklerimi gösteriyor. Karadeniz bölgesine ait özelliklerimi gösteriyor. Doğu Güneydoğu'ya ait özelliklerimi gösteriyor. Zaten bunu biliriz. O bölgelere döneriz. Oradaki müze müdürlerimize senden böyle bir kayıp eser var mı? Buna benzeyen bir eser var mı? Diye sorarız. O bölgede çalışan akademisyenlerimizle, hocalarımızla konuşuruz. Ve böylelikle kayıp ihtimali bile olsa, benzerlik ihtimali bile olsa tek tek bunları değerlendiririz. Bir de zaten bizim çalındığını, kaybolduğunu bildiğimiz eserler var. Onları gördüğümüzde zaten onlara müdahale ederiz. Tabii bu bir eseri gördüğünüzde bunu görmeniz onu hemen geri alacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü kimse eserleri öyle kolay kolay geriye iade etmek istemiyor. Birincisi bu eserin bize ait olduğunu ispat etmemiz lazım. Bu topraklardan çıktığını ispat etmemiz lazım. Ardından bu eserin kaçak yollarla çıktığını, gayri kanuni yollarla çıktığını ispat etmemiz gerekiyor. Bütün bunları tamamladıktan sonra eserlerin iadesi için öncelikle diyalog yolunu kuruyoruz, açıyoruz. Güzel yollarla almaya çalışıyoruz. İkili anlaşmayla almaya çalışıyoruz. Bütün bunlarla mümkün olmazsa zor kullanma yolunu takip ediyoruz. İlgili ülkelerdeki savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz. Birçok ülkeyle bu ikili işbirliğini yürütüyoruz. Mesela en yakın zamanlarda çok yakın ilişki kurduğumuz Manhattan Başsavcılığı. Manhattan Başsavcılığı ile çok yakın ilişki kuruyoruz. Savcılık bu eserlerin Anadolu'dan kaçırıldığına kanaat getirdiğinde şahitler buluyoruz, deliller buluyoruz. Bunlara hükmettiğinde gidip eserle bizim namımıza el koyuyor ve geri iade süreçlerini başlatıyoruz. Ama bu manada bile eser sahipleri ya da eserin sahibi olduğunu iddia eden kişiler bunu vermeye yanaşmıyor. O zaman mahkemeye gidiyoruz. Dava açıyoruz. Bu davalar bazen çok uzun sürüyor. Bu davalarda böyle daha evvel de ben bunu anlattım, sık sık anlatıyorum. Amerikan filmlerinde olduğu gibi bizim arkadaşlarımız gidiyor, jürinin önüne çıkıyor. Jüriye bu eserlerin bize ait olduğunu anlatıyor. Hakime bunu ispat etmeye çalışıyor. Karşı tarafın delillerini çürütmeye çalışıyor.
Aslında uzun safa, ve zorlu
çok
bir
uzun
süreç.
Ve zorlu bir süreç. Ama ne kadar sürerse sürsün bir şekilde geri alıyoruz. 98 yıl süren davamız var. Osmanlı döneminde Halleten Bey başlatmış geri alma sürecini. Biz daha sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra 90'lı yıllarda tamamlamışız. 98 yıl sürmüş. Benim 20 yıl süren davaları, dosyaları kapattığım vaki, benim şu anda başlattığım, açtığım ama belki bundan 20-30 yıl sonra kapanacak davalar var. Burada bizim vermek istediğimiz mesaj şu: bütün dünyaya ve kendi milletimize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklardan kaçırılmış bütün eserleri takip etmektedir ve ne pahasına olursa olsun geri getirmek üzere çalışmaktadır. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa daha sonra, ama biz malımıza sahip çıkıyoruz, eserimize sahip çıkıyoruz.
Hukukçularımızın da bu anlamda büyük tecrübeleri var. O davalara gire çıka artık o eserleri edinme biraz daha kolaylaşıyor, değil mi?
Öyle ve şu anda inanınız bütün dünyaya bu manada önderlik yapan ülke konumundayız. Yani dünyada siyasi ilişkilerimiz nasıl olursa olsun, ikili ilişkilerimiz nasıl olursa olsun, biz kültürel alanı hep siyaset dışı, ikili ilişkiler dışı, özel bir alan olarak konumlandırıyoruz ve dünyanın bütün mazlum ülkeleriyle, bu manada kaçakçılıktan muzdarip olan bütün ülkeleriyle yan yana ilişki halindeyiz. Afrika'da bir ülkede bir eseri kaçırıldığında ya da bir desteğe ihtiyaç duyduğunda bizimle iletişime geçiyor. Yunanistan'a da sahip çıkmaya, destek olmaya, Mısır'a da destek olmaya, sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim bir şeyimiz var, iddiamız var. Diyoruz ki biz vatanından koparılmış bir eserle ülkesinden ayrılmış ya da düşman elinde esir olmuş bir insan arasında fark yoktur. Yani bir esere bulunduğu, ait olduğu topraktan koparmak bir çiçeği toprağından koparmak gibidir. Her ne kadar o dünyanın bir müzayede evinde, müzesinde ya da koleksiyonerinin elinde güzel bir vazonun içinde bulunsa bile toprağından kopmuştur ve solmaya mahkumdur,
Evet.
mecburdur. O yüzden biz, çünkü bizim kimsenin eserinde gözümüz yok. Bizim yeterince eserimiz var. Bütün dünyaya yetecek kadar eserimiz var. Bütün dünyanın bilimsel bilgisini değiştirecek kadar eserimiz var. O sebeple biz hangi mazlum millete, mazlum devlete, bu manada yani kültürel eser kaçakçılığı hususunda masum memlekete ait bir eser varsa onun da geri getirilmesi için gayret ediyoruz. Çünkü biz dünyada bütün eserlerin ait olduğu topraklara geri gitmesini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir eser bir toprakta üretilmişse o toprağın bilgisiyle, becerisiyle, tecrübesiyle, hikmetiyle üretilmiştir. Oraya aittir. O eser ancak orada o şekilde üretilebilmiştir. Bu 1000 yıl evvelki bilgi olsa bile orada üretilmiştir. Onun dünyanın başka bir yerinde olmasına gerek yok. Ama maalesef arkeoloji ve müzecilik, özellikle geçtiğimiz asırlarda kaçakçılıkla neşvi
Oraya da
önema
geleceğiz.
bulmuştur.
Ben uzun uzun web sitenizi inceleme imkanı buldum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün. Sevgili dinleyicilerimiz, orada yurt dışından ülkemize iade edilen eserlerin fotoğraflarını görebilirsiniz. Altlarında bilgiler de mevcut. Örneğin onlardan bir tanesini okumak istiyorum. İngiltere'den Adana Ulu Camii Çinisi'nin iadesi sağlandı. Bir adet 2022
Evet.
yılında.
Bu şu manada önemli, araya giriyorum. Bakın, tek bir adet çini. Yani
Evet.
2'ye 2, 3'e 3, 5'e 5 önemli değil. Avuç içi kadar bir çini bile olsa, tek bir tane çini bile olsa peşine düşüyoruz, takip ediyoruz, ispat ediyoruz ve geri getiriyoruz. Bir adet çininin böyle bir özelliği var.
Ecdattan
Evet.
yadigar.
Evet.
Manevi bir
Tabii
önemi
tabii.
var. Bir diğeri Bulgaristan'dan 2940 adet sikkenin iadesi sağlandı 2023 yılında.
Evet. Bu yıl.
Evet, bu yıl. Bu yıl neler yaptınız onları da konuşmak istiyorum, ancak Türkiye'nin sıkıntılarından birisi de şu: defineciler. Her yeri kazıyorlar. Bir defineci bir yeri kazdığında bir eser, örneğin bir heykel çıkarttı, sikkeler çıkarttı, jandarma ya da polis baskın yaptı ve yakaladı. Bu eserler ne oluyor? Anlatır mısınız?
Tamam, önce şöyle başlayalım. Çok uzun bir bahis bu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim çok canımızı yakan bir bahis. Bir kere önce, hazır bu fırsatı bulmuşken, şunu söyleyeyim. Muhtemelen dinleyicilerin de dikkatini çekecektir. Bizde bu manada anlatılan hikayeler çok geniştir ve bugüne mahsus değil. Yüzlerce yıldır bu topraklarda çok altın olduğu, çok para olduğu, işte bazı milletlerin kaçarken götürüp eserlerini gömdüğü, bazılarının hazinelerini bıraktığı gibi aslında gerçekle hiç alakası olmayan yüzlerce, binlerce rivayet anlatılır, hikaye anlatılır ve bunlar öyle yalanlardır ki herkes bunlara inanmak istiyor. Böyle bir
Evet.
problem var. Maalesef insanlarımız kolay yoldan para kazanmak istiyor,
Çok.
çok çabuk zengin olmak istiyor ve bu hikayelere bakıyor. Bu altın dediğimiz şey zaten dünyada az olduğu için kıymetli. Geçmişte de bu çok azdı. Böyle çok fazla altın falan yoktu. O yüzden hani biz her yıl, bakın, Türkiye'de 700 tane yıllık arkeolojik faaliyet icra ediyoruz biz. 30 bin kişi, profesörler, öğrenciler, akademisyenler, hocalar, müzecilerimiz kazı yapıyor. Bizim bir yıl içerisinde bulduğumuz altın sayısı 100'dür, 150'dir, 200'dür, o kadar. Yani Bu kadar büyük bir ordu çalışırken bulunan altın sikke sayısı bu. Defineciler dediğimiz grup maalesef aslında defineci değil, kaçak kazıcı. Onlar kaçak bir iş yapıyorlar ve bir suç işliyorlar. Bir kere yerin altı öyle altınlarla falan dolu değil. Olsa zaten biz buluruz ve bunları müzelerimizde sergileriz.
Evet.
Birincisi bu yanlış. İkincisi kaçak kazıcılar bu ortama müdahale ettiklerinde, ha şunu da söyleyeyim, Türkiye çok zengin kültürel varlık olarak, her yerden bir şeyler çıkar. Ama bu bulunan şey define değil. Bunlar bilimsel bilgi ürettiğimiz tarihi eserler ve bunların hepsi devlet malı. Şimdi maalesef altın bulmak için herhangi bir höyüye, herhangi bir tümülüse, herhangi bir antik kente giren kaçak kazıcı, suç işleyen kişi kazmaya başladığında diyelim ki bir seramik parçası buluyor. Bunun önemsiz olduğunu düşünerek atıyor. Hmm. Evet, maddi olarak önemsiz ama o bulduğu seramik parçası o kentin, o bölgenin tarihini mesela 1000 yıl geriye götürebilir, tarihi değiştirebilir. Tek bir seramik parçasından biz böyle bir bilimsel bilgi elde edebiliriz ama şahıs bunun maddi bir kıymeti olmadığını bildiği için alıyor, kaldırıyor, atıyor ve tarihsel bağlamdan koparıyor. Bizim bilimsel bilgiye ulaşmamızı ve kendi kentinin, kazı yaptığı şehrin tarihinin kararmasına sebebiyet veriyor. Bu kazıları yapıyor, buluyor. Jandarma bunlara el koyduğunda hemen müzelerimize getiriyor zaten. Bir, bu eser gerçek mi değil mi? Bir kere ona bakıyoruz. Çünkü şu kısmını da söyleyeyim. Eğer bir harita köyünüze geliyorsa bu harita sahtedir. Eğer size birileri bir hikaye anlatıyorsa bu kurgudur. Eğer birileri size paylaşalım diyorsa emin olun içerisinde nitelikli dolandırıcılık vardır. Tarihi eser kaçakçılığının %90'ı nitelikli dolandırıcılıktır.
Bu işin dolandırıcılığı da çok fazla.
Çok fazla.
Haberlerde görüyoruz. Siz de web sitenizde yayınlamışsınız. Orada imitasyon, sahte ürünler var. Bir heykelin benzerini yapmış.
Aynen
birilerine
öyle.
Satmaya çalışıyorlar.
Evet. Biz bunları zaten internet sitemizde de yayınlıyoruz ki kendisine WhatsApp'tan, telefondan işte çıktı olarak bilgiyle böyle bir bilgi gelen kişi internetten baksın. Muhakkak bir benzeri vardır çünkü bu sahtedir. Nitelikli dolandırıcılıktır ve bu sahte eserlere dikkat etsinler. Nitekim böyle bir bilgi gelir gelmez en yakın müze müdürüne, kaymakama, muhtara haber versinler. Bakın şurasının altını çiziyorum. Tarihi eser bile olsa eğer tarlanızda, inşaat alanınızda kuyu kazarken zaten siz bir tarihi esere tesadüf ederseniz ve bunu devlete bildirirseniz devlet buna bir ikramiye veriyor. Buna ihbar ikramiyesi diyoruz. Bize haber verdiğiniz için size ikramiye veriyoruz.
Örneğin ne kadar?
Yani bu şeye göre değişiyor. Esere göre, konumuna göre, bildiğine göre. Yüzde değil, bu ikramiye.
Hmm.
Yani esere bir değer biçip para vermiyoruz.
Hmm, anladım.
Buradaki problem şu. Esere değer biçilmez. Biz tarihi esere değer biçmiyoruz. Bunu kaçakçılar tarihi esere değer biçiyor. Tarihi eserlerin değeri kaçakçılar arasında, kaçak yerlerde değer biçilir. Yani biz bunlara değer biçmiyoruz. Çünkü bizim için her bir tarihi eser, bir altın da, küçücük bir seramik parçası da, bir tahta parçası da aynı önemdedir. Çünkü biz bütün eserlere bilimsel bilgi üreteceğimiz nesneler olarak bakıyoruz. Yani bir biyoloğun mikroskobun altında baktığı virüs neyse bizim için eser bu aslında.
Evet.
Biz oradan bilgi üretiyoruz. Biz oradan bir şey üretiyoruz. Ama bize haber verildiğinde bir ikramiye ödüyoruz bulunan esere göre. O yüzden eğer sizin telefonunuza, kulağınıza bir şey geliyorsa bu %90 dolandırıcılık eseridir. Biz yanıltıcı olmasın diye zaten bunları internet sitemizde de paylaşıyoruz. Bakın mesela çok sık görülür gazetelerde, haberlerde işte 1000 yıllık Tevrat bulunduğu, 2000 yıllık İncil bulunduğu, işte ceylan derisine yazılmış bir şey bulundu. Bu haberler geldiğinde biz biliyoruz ki bunlar %99,9 sahtedir.
Evet.
Ve hepsi sahte çıkar. O yüzden dinleyicilerimizin bunlara dikkat etmesi lazım. Muhakkak müze müdürlerimize ve ilgililerine bildirmesi lazım. Boş hülyalara kapılmamaları gerekir.
Evet, Sayın Coşkun, o kadar güzel bilgiler verdiniz ki, hatta bu konuda konuşulacak o kadar çok şey var ki, fakat vaktimiz sınırlı.
Yeni yerine bugüne gelemedik maalesef.
Gelemedik ama birkaç cümleyle de olsa 2023 yılı hedefleriniz neler, onları da sizden duymak isteriz.
Çok hızlı bir biçimde şunu söyleyeyim, 2023'te tarihi eser kaçakçılığı iadesinde muhtemelen tüm zamanların rekorlarını kıracağız. Öyle gözüküyor. Şu anda daha Şubat ayının başında 3000 sayısına yaklaştık. Önümüzdeki bu yıl içerisinde tarihi eser iadesinde tüm zamanların rekorunu kıracağız. Şu anda açılmayı bekleyen 5-6 tane müzemiz var. Muhtemelen çok yakın çok büyük 5-6 müzemizi açacağız. Bunlardan bir tanesi Kulesi, yenilemesini yaptığımız Kız Kulesi müze olarak açılacak. Evet. Rami Kışlası'nı çok yakın zamanda açtık. Samsun, Elazığ, İznik, Gümüşhane gibi birçok yerden müzelerimiz açıldı ve açılıyor. Arkeolojik kazılarda on binlerce eserin müzelerimize kazandırılmasını bekliyoruz. Ve yeni yayınlarla, bilimsel bilgilerle her yıl tarihin üzerindeki toprakları kaldırmaya ve geçmişimizi aydınlatmaya devam ediyoruz kendi işlerimiz bakımından.
Sayın Coşkun, çok önemli bilgiler verdiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde bu konuları tekrar sizinle konuşmak isteriz. Çok sağolunuz.
Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler herkese.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yahya Coşkun Günebakan'ın konuğuydu. Türk müzeciliğini, 2022'de yapılan çalışmaları ve 2023 hedeflerini konuştuk. Günebakan müzikle devam ediyor.
Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Sevgili dinleyenler, burası sizin radyonuz, uzakları yakın eden radyo TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Programımız siyasi tarihimizde neler oldu köşemizde devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız telefon attığımızda. Sinan hocam merhaba, Günebakan'a hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Sizinle siyasi tarihimizde bu hafta yaşanan önemli olayları konuşacağız. İlk tarihimiz 30 Ocak 1923. Yunanistan'la ahali mübadelesi antlaşması yapıldı. Aralık 1923'te başlayıp 1927 yılına kadar süren uygulamayla Türkler ve Rumlar yer değiştirdi. Bu konuda neler söylersiniz, sizi dinliyoruz.
Tabii bu büyük mübadele 100 yıldan daha fazla süren Türk-Yunan münasebetlerinin bir sonucu olarak cereyan etti. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında, bizim imparatorluğun en uzun yüzyılı diye tarif ettiğimiz devir içerisinde Yunanistan Osmanlı topraklarına, Türk topraklarına karşı önemli bir genişleme sağladı. Ve Yunan isyanı, 1821'de başlayan Yunan isyanı sonrasında da çok önemli ve kanlı olaylar cereyan etti. Haliyle pek çok Müslüman ve Türk Yunanistan sahasını terk ederek Osmanlı coğrafyasının Anadolu'ya göç etmek mecburiyetinde kaldılar. İşte bu trajedinin sonucunda 15 Mayıs 1919'da başlayan İzmir'e Yunanlar tarafından işgali, Mondros sonrasında Yunanlar tarafından işgal neticesinde de Yunan ordusunu Anadolu'da ağır bir yenilgiye maruz bıraktık. Hem Sakarya Meydan Muharebesi hem Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'yle evet. Yunan ordusu Anadolu'da yok edildi ve bir anlamda da denize döküldüler. İşte bu itilaflar sonucunda Türkiye Lozan'a gitti. Bizim Lozan Muahidesi dediğimiz, Lozan Anlaşması dediğimiz süreçte de bu hem Türk azınlığın durumu hem de Yunanistan'da bulunan Müslümanların ve Türklerin durumu veya Anadolu'da bulunan Ortodoksların ve Rumların durumu konuşuldu. Haliyle iki devlet de uluslaşma aşamasında kendi bünyelerindeki azınlıkları, bu toplulukları geriye göndermek, mübadele dediğimiz bir anlamda da değişim, nüfus değişimi, toplumsal değişim, demografik göç değişimini planlamış oldular. İşte 1923'ten 1927'ye kadar devam eden bu dönem içerisinde sayıları 380 binler, 420 bin arasında olduğunu tahmin ettiğimiz Yunanistan sınırları içerisindeki ve bugünkü Adalar Denizi'ndeki, Ege Adaları'ndaki pek çok Türk ve Müslümanın Anadolu'ya göç ettiklerini görüyoruz. Bunlara toplumumuz muhacir dedi. Yunanistan muhaciri dedi. Yani Yunanistan'dan tescille gelen, Yunanistan'dan mübadeleyle gelen ya da mübadiller adını verdi. Bizler ise sayıları 890 bine, 900 bine tekabül eden Anadolu Rumları göç ettiler. Fakat Mustafa Bey, burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Kıymetli tarihçilerimiz bunun üzerinde dururlar. Başta Profesör Doktor Yonca İlbeş Hanım'ın bu konuyla ilgili çok kıymetli bir kitabı var. Anadolu'daki Ortodoks Türklerle ilgili, Karamanlılarla ilgili. Bizim gönderdiğimiz 890 bin kişi Rum değildi. Yani bu 890 bin kişinin önemli bir bölümü Türktür. Yani Anadolu'da Ortodoksluğu kabul etmiş olan, Ortodoksi mezhebini kabul etmiş olan Türkleri biz geri göndermiş olduk.
Evet.
Biz bunlara Karamanlılar diyoruz. Yani Karaman, Konya, Niğde bölgesinde, Nevşehir'in bir bölümünde hala onların boşalttığı köylerde Ortodoks kiliselerinin bulunduğu ve bizim Grek alfabesinde değil, eski Kıpçak Türkçesinde ibadet metinlerinden rastladığımız, yani Kıpçak dilinde, Kıpçak Türkçesinde Hristiyanlık metinlerine rastlamış olduğumuz kiliseler hala bulunuyor. Haliyle biz bu 890 bin kişinin önemli bölümünü, 450-500 bininin aslında Türkçe konuşan, Türk asıllı Ortodoks Karamanlılar olduğunu biliyoruz. Hala bunlar gittikleri coğrafyada, Yunanistan'da Karamanlılar olarak veya Karamaniler ya da Karamanlisler olarak tarif edilirler ki bunları Greklerin, Yunan toplumunu kendilerinden ayırdıklarını biliriz. Yani biz 400 bin soydaşımızı, 400 bin dindaşımızı buraya alırken aslında çoğu soy bakımından, kültür bakımından, dil bakımından bizimle müşterekliği olan Ortodoksları göndermiş olduk. Bunun ifade edilmesi gerekir ki aslında Türkiye Cumhuriyeti biraz milli kimliği dinle bağdaştırmış olan bir devlettir. Yani Hristiyanların gönderilmesini, Müslümanların alınmasını esas kabul etmiştir. Bu anlamıyla Cumhuriyeti kuran Türk milli kimliğinin içerisinde adı konmamış bir İslami yapı vardır. Adı konmamış bir Müslümanlık teması vardır. O bakımdan Anadolu'nun biraz daha Müslüman ve Türkler bakımından yoğunlaştırılması, nüfusun mütecanis hale gelmesi bakımından da mübadelenin büyük sonuçları oldu. Ben İzmir doğumluyum. İzmir'de doğdum, büyüdüm. İzmir, bu Lozan sonrası mübadillerin en yoğun yaşadığı memleketlerden birisidir. İzmir, Ayvalık, Cunda, Edremit bölgesi. O yüzden hala onlar geldikleri Girit'i unutmazlar. Onlar geldikleri Yanya'yı unutmazlar, Selanik'i unutmazlar veya Dalmatça kıyılarını unutmazlar. O bakımdan mübadillerin kendi şiirleri, kendi musikileri, kendi besteleri ve hala kendi ana vatanları olarak gördükleri Yunanistan'ın bu Türk coğrafyasını ve Türk topraklarının anmalarının da doğru anlaşılması gerekiyor. Şunu da ifade edelim. Bu mübadele sırası tabii önemli sorunlar da yaşandı. Her ne kadar bir anlaşmaya, barışçı bir zemine dayanıyor olsa bile mübadele sırasında Türklerin ve Müslümanların Yunan polisi ve Yunan askerleri tarafından darbedildiklerini, bazen öldürüldüklerini, hapsedildiklerini gördük. Ayrıca gemilerle bu seyahat yapıldı. Gemilerle bu mübadele işlemi gerçekleştirildiği için pek çok küçük çocuğun ve yaşlının da bu seyahat sırasında nem ve salgın hastalıklar sonucu hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yani bu sayı binlerle ifade edilebilir. O bakımdan bu mübadelelerin hayatlarını kaybedenlerine de rahmetli anmak isterim.
Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Bir diğer tarihimizde 3 Şubat 1451 II. Mehmet tahta geçti.
Evet Sultan Mehmet Han şüphesiz ki dünya tarihinin görmüş olduğu en görkemli isimlerden bir tanesi ve bizim Türk tarihi içerisinde görülmüş olan en büyük marşallerden bir tanesi. Yani İstanbul Fütuhatı dünyanın büyük imparatorlarına, dünyanın büyük marşallerine nasip olmamış. Doğu Roma'yı yıkmak suretiyle İstanbul surlarını geçmek suretiyle tarihin akışını değiştiren büyük bir behadan bahsediyoruz. Tabii İstanbul fethini gerçekleştirmiş olan bir komutan değil sadece. Osmanlı medreselerinin, Osmanlı ilim çevresinin, daha önceki programlarımızda da ifade etmiştim, Akşemseddin gibi, Molla Gürani gibi o devrin önemli profesörlerinin, büyük alimlerinin yetiştirmiş olduğu bir dehadır.
Evet.
Yani pek çok dili bildiğini, matematiğe özen merak duyduğunu, mühendislik ilimlerine özen merak duyduğunu, hendese gibi, kimya gibi temel dallara merak duyduğunu ve geometriyi kendi teorisiyle, geometriyi kendi çalışmalarıyla geliştirmiş olan gerçekten önemli bir entelektüel bir deha olduğunu biliyoruz. Haliyle İstanbul fethini Sultan Fatih'e gerçekleştirten, Sultan Fatih'in yapmasını sağlayan temel meselelerden bir tanesi onun eğitimidir. Osmanlı sosyal çevresidir. Osmanlı medrese ahlakıdır. Osmanlı medrese çevresidir. O bakımdan Sultan Fatih'i Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik çağının zirvesi olarak görmek gerekir. Onu bütün batılı tarihçiler, onu bütün dünya tarihçileri hiç şüphesiz ki dünya siyaset ligindeki ilk 5 içerisinde, ilk 10 içerisinde çok büyük imparatorlar liginde kabul ederler. Belki Atilla ile, belki Makedonyalı İskender'le, Büyük İskender'le, Cengiz Han'la birlikte adı anılabilecek olan büyük bir cihangir olduğunu, büyük bir marşal olduğunu biliyoruz. Bu çerçeve içerisinde onun temel vasfında İstanbul'u almak suretiyle Osmanlı Devleti'ne büyük bir emperyal kimlik kazandırmış olmasıdır. Osmanlı artık yeni bir imparatorluk olmuştur. Roma'nın valisi olduğunu ilan edecektir. Roma'nın valisi olduğunu iddia edecektir. Ve yine İnanılcık ve İmparatorluk gibi kıymetli tarihçilerimizin görüşleri de bunu şekillendirir. Artık İstanbul'daki Osmanlı 3. Roma'dır. Yani Roma'daki, İtalya'daki imparatorluk İstanbul'da kurulmuş olan Doğu Roma ve onun halefi olarak İstanbul'da almış olan yepyeni bir 3. Roma. Türk ve İslam kimliğiyle bu Roma hukukunu, Roma unsurunu İstanbul içerisinde bütünleştirmiş ve artık İzlik'teki, Bursa'daki, Edirne'deki ya da Sırbistan'daki hakimiyetin çok çok üzerine geçmiş olan yepyeni bir devlet görüyoruz. O bakımdan Fatih İstanbul Fethi'nin hemen sonrasında önemli bir Osmanlı kanunnamesi, adına Fatih Kanunnamesi dediğimiz metin de yayınlamak suretiyle bir anlamda da imparatorluğu bir dünya devleti, imparatorluğu bir cihan devleti haline getirmeyi başardı. Bu yönüyle Sultan Fatih'in sadece İstanbul'u değil, Trabzon'u, İran'ın bir bölümünü, Doğu Anadolu'nun çok önemli bir bölümünü, Arap Yarımadası'nı ve Balkan Fütuhatı'nı gerçekleştirmiş ve Osmanlı Devleti'ni bir Akdeniz İmparatorluğu haline getirmiş olan büyük bir sultan olarak da saygıyla, tazimle anılması gerekir. Bugünkü İstanbul'un da gerçek mimarlarından, bugünkü İstanbul'un da hiç şüphesiz ki Sultan Mehmet olmuştur.
Evet. Sayın hocam bir diğer tarihimiz 4 Şubat 1902. Paris'te 1. Jön Türk Kongresi yapıldı.
Alo.
Sayın hocam beni duyabildiniz mi?
Son sözünüzü duyamadım.
Son tarihimiz kıymetli hocam 4 Şubat 1902 Paris'te 1. Jön Türk Kongresi yapıldı.
Evet bu 1. Jön Türk Kongresi Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin doğduğu ana zemini oluşturuyor. Çünkü Sultan Abdülhamit devrinde Jön Türkler başta Paris olmak üzere Kilise, Londra ve Berlin'de bir muhacirat meydana getirdiler. Buraya göçmek zorunda kaldılar. Muhalefetleri burada devam ediyordu. Hiç şüphesiz ki Paris Kongresi Ahmet Rıza Bey'in liderliğinde Jön Türkleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli bir şahsiyeti, gerçekten Sultan Abdülhamit muhalefetinin ve Osmanlı pozitivist düşüncesinin, Osmanlı yenilikçi modernitesinin öncü isimlerinden birisi Ahmet Rıza Bey'in önderliğinde yapılmış olan bir kongreydi. Ve daha sonra 1908'de, 1909'da göreceğimiz Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kendisine bir ruh bulması, kendisine bir yeni zemin bulması, kendisine bir vücut bulması İçmesi Paris'te kongreyle oluştu. Geçtiğimiz programda da üzerinde kısmi olarak durmuştuk. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ya da Jön Türklerin devamı olan bu siyasi hareket hiç şüphesiz ki Osmanlı ve Türkiye modernleşmesinin öncüsü olmuştur. Biz bugün kamilen bir cumhuriyet rejiminden bahsediyorsak, biz bugün kamilen bir parlamentol demokrasiden bahsediyorsak, biz bugün güçlendirilmiş bir anayasal yapıdan bahsediyorsak, anayasa metninden bahsediyorsak, basın hürriyetinden, kadın hürriyetinden, siyasi partilerin varlığına hiç şüphesiz ki Osmanlı modernistleri içerisinde Jön Türklerin ve İttihatçıların bunda çok özge bir yeri vardır. Önemli ve etkili bir konumları olduğunu hatırlatmak isteriz ki bu tarihli, önemli Paris Kongresi, Jön Türk Kongresi 1908'in ve 1909'un ikinci meşrutiyet devrimini etkili ve önemli gelişmelerini, tarihi sürecini beraberinde getirdi. Tabii bizim Jön Türkler hem 2. Abdülhamit muhalefetiyle büyük bir demokrasi hareketi meydana getirdiler. Aynı zamanda Türkiye'yi, Osmanlı Devleti'ni Cihan Harbi'ne sokmak gibi bir talihsiz bir dönemin mensubu oldular. Hem ordunun yenilenmesinde, hem toplumun yenilenmesinde, hem aydınların yenilenmesinde de büyük emekleri oldu. Belki de kurtarmak istedikleri, yeniden ayağa kaldırmak istedikleri devletleri ve imparatorlukları kendi ellerinde son buldu. Bunu Kemal Tahir Kurt Kanunu adlı meşhur eserinde ya da Yol Ayrımı adlı temel eserlerde İttihatçılığı tenkit ettiği metinlerinde çok güzel ifade eder. Kurtarmak istedikleri imparatorluk kendi ellerinde nihayet buldu. Bu çerçeve içerisinde Jön Türklerin ve İttihat ve Terakki mensubunun, İttihat ve Terakki erkanının da böyle bir talihsizliği olduğunu kabul etmek gerekir.
Sayın Hocam, süremizin sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım lütfen.
Efendim?
Son cümlelerinizi alalım lütfen. Süremizin sonuna geldik.
İttihat ve Terakki cemiyeti mensupları son derece vatansever, kahraman insanlardı, temiz insanlardı. Bunu belirtmek gerekir.
Evet. Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Siyasi tarihimizde neler oldu? Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk ile konuştuk. Kıymetli hocam, ben haftaya görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim efendim, yayınlar.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Doktor Sinan Demirtürk ile siyasi tarihimizde bu hafta yaşanan önemli olaylar hakkında bilgiler aldık. Ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne Bakan.